Yedinci ayrım.
Üç kişi değiller mi? Bana iki kişi daha getireceğini söylemişti de. Yok, getirmedi. Bu bayram çalışkandır ama pek suratsız. Hiç yüzü gülmez. Bu yörenin yoksul insanları neye sevinip de gülecekler ilahi hüdayi? Bayram karısını doktora yetiştiremediği için doğumda kaybetmiş. Nasıl bakacağını bilemediği bir bebesi var. Parası yok, kimsesi yok. Nasıl gülsün yüzü? Demişti vali. Sonra misafirine dönmüştü. Aman unutmadan, ben şu Ankara'daki mühendisin telefonunu ve adresini alayım sizden Tevfik Bey. Yanımda yok ama ben size fakslarım Ankara'ya dönünce, demişti Tevfik Bey. Bu genç mühendis bence sizin iş için biçilmiş kaftan. Gürcülerden haber çıksa bile biz bir de bu mühendisten bir teklif alalım. Ne dersiniz efendim, diye sormuştu kaymakam. Alın alın, demişti Hüdayi. Allah'ın Gürcüsü, kim bilir neyin nesidir. Herifçioğlu yüzme şampiyonuymuş. Ciddi bir insan olmadığı oradan belli. Yüzücü müsün, mühendis mi be adam? İnsanın spor yapması kabahat mi oluyor, diye sormuştu vali. Ben de su kayağı yapıyorum diye mesela. Vali olma hakkım yok mu? Siz başka, demişti Hüdayi. Hüdayi'ye takılmak valinin hoşuna gidiyordu. Neden ben başka oluyormuşum, diye sormuştu. Bir kere sizinki eğlence için spor. Su kayağı şampiyonu değilsiniz ki. Nereden biliyorsun olmadığımı? Hep düşük duruyorsunuz kalkarken. Kaymakam güldüğünü göstermemek için pencereye doğru dönmüştü. Öyle gözlerini kaçırma kaymakam, demişti vali. İçin için güldüğünü biliyorum. Sıkma kendini. Koy ver gitsin. Kaymakam kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Vali de gülüyordu. Eh sana sözüm olsun Hüdayi, demişti vali. Sen bu dolguyu yapana kadar ben de şampiyon mertebesinde öğreneceğim bu işi. Ben işimin ehliyim sayın valim, demişti Hüdayi. Çarçabuk yapacağım dolguyu. Bence siz bu yarışa girmeyin. Şimdi beni tahrik ediyorsun ama... Estağfurullah. Yani sizin iyiliğiniz için. Bir iddiaya girelim mi? Sen dolguyu yapana kadar ben hiç düşmeden dikilmesini öğreneceğim tek kayağın üstünde. Önümüz kış. Ben kışın çalışırım. Ama siz kayak yapamazsınız. Nedenmiş o? Üşürsünüz. Sen onu dert etme Hüdayi. Benim soğuğa karşı özel giysilerim var. Küple mi kayıyor bu vali? Diye fısıldamıştı kaymakamın kulağına Hüdayi. Vallahi niyet ettiyse kışında kayak yapmaya, gerekirse kürk giyer yine yapar, demişti kaymakam. Tevfik Bey, sözünüzü unutmazsınız değil mi? Şu Ankara'daki mühendisin telefonunu bildirecektiniz bana dönünce. Yarın yoldayım. Öbür sabah erkenden arayacağım sizi. Hiç merak etmeyin, demişti Tevfik Bey. Bu vali kafaya bir şeyi takmaya görsün, diye düşünüyor ve biraz da içerliyordu Hüdayi. Ne vardı onun önerdiği adamlarla görüşmeyecek? Yok Gürcüsü, yok Ankaralısı. Anlaşılır gibi değildi inadı. Hemen şuracıkta içme suyu göletini yapmış adamlar hazır dururken, oldum olası hoşlanmazdı beklemekten. Bir işe başlandı mı bitirilmeliydi. Zaman kaybından başka bir şey değildi bu yeni ortaya çıkan Ankaralı'ya umut bağlamak. Tıpkı Gürcülere olduğu gibi. Kim bilir neyin nesiydi. Ankara'da nehir mi varmış da üstüne köprü yapmış bu adam? Deniz mi varmış Ankara'da? Vali iyiydi, hoştu da hep kafasının dikine gidiyor. Ona önerdiği kişileri göz ardı etmekle hata ediyordu. Ne de olsa çok daha yaşlıydı Hüdayi validen. Tecrübeliydi. Oğlu yaşında adam. Neden dinlemiyordu lafını acaba? O gereğinden fazla temkinli, mızmız kaymakama mı uyuyordu neydi? Bekleyecekmiş. Beklesin bakalım. Beklesin Gürcüleri de, Ankaralıyı da beklesin dursun. Sıkıntı içinde bekleyen biri daha vardı Başpınar'da. Bayram. Kaç gecedir uyku tutturamıyordu. İş bulduğu için çok sevinmişti ama sevinci kursağında kalmıştı. Hep böyle olurdu zaten. Allah onu sevindirecekse mutlaka üzüntüsünü de birlikte yollardı. Ona bir erkek evlat ihsan etmişti ama evladının anasını elinden almıştı. Tıpkı babasını da o henüz yaşına varmadan aldığı gibi. 14'üne bastığı yıl, yoksulluktan kurtulmaları için dayısının ısrarıyla işlemediği bir cinayeti üstlenmiş, ellerine geçen paranın hayrını dayısıyla ağabeyleri görmüş, o mapusta olduğu için yararlanamamıştı paradan. Kara kaderine lanetler yağdırırken af çıkmıştı. Zaten ne demişti dayısı onu razı etmek için? Sen dama gir yat, yılına kalmaz af çıkar. Yakında seçim var. Çıkmazsa bileklerimi keserim, demişti. Sübyan koğuşundan 15 ayda kurtulmuştu ama bu kez de işlemediği cinayet yüzünden kan davası derdine kaçmak zorunda kalmıştı köyünden. Allah'ın elinden bir tutup bir kıç üstü bıraktığı bayram kara kara düşünüyordu yine. Öksüzü ne yapacağını. Gerçi Mevlut'la karısı söz vermişlerdi. Oğlana bir kapı bulmadan gitmeyeceklerine dair. Ve birkaç gün önce Mevlut ta Başpınar'a çalıştığı şantiyeye kadar gelmişti iyi haberi vermeye ama içinde müthiş bir sızıntı vardı. Bayrama, oğluna bakacak bir aile bulduk. Aydana'ya biraz para vermen gerekecek ellerine. Yoksuldurlar. Yani sadece erzak yardımı için beslemezler öksüzü, demişti. Para koley, yemeyen vardır. Emme, nasıl insanlardı? Elmas hanım yenge gibi sever mi uşağımı? Bu yeni avrat. Hatça'nın da çocukları var. Niye sevmesin? Bebe sevilmez mi? Çok ağlarsa dövmesin. Dövmez. Bayram ağa, sen bir karı alsan da kendine, çocuk da senin evinde, senin yanında dursa. Güllünün acısı tüter içimde kardeş, demişti Bayram. Önüne bakmıştı Mevlüt. Ne diyeceğini bilemeden. Onun da içinde baba acısı tüterken anlamaz mıydı halinden? Bir süre sessiz durmuştu Mevlüt. Söyleyecek başka kelimeleri bulamadığı için. Sonra bir kağıda çiziştirdiği adresi vermişti eline Bayram'ın. Bizim evden az ötededir evleri. Dağın hemen yamacında. Koca meşenin yanı başındaki ev. Git bir konuş Hatça'yla. Uygun bulursan oğlanı haftaya bırakırız oraya. Gitmeden. Olmaz dersen getiriveririm ben öksüzü sana. Belki sen daha münasip bir şey düşünürsün. Netçem ki ben sabah 7'de işbaşı yapıyorum. Nah şu karşı çatıda yatar galkarık tem 7 bişi. Başıyla kaldıkları barakayı işaret etmişti. Mevlut hiç suçu olmadığı halde kendini suçlu gibi hissediyordu nedense. Yani oğlanı bırakalım mı Hatçagillere? Ben bir yol izin alam da varıp konuşam Hatçagillen, demişti Bayram. Pazara kadar konuş mutlaka. Oradan çıkınca bize uğra. Kararını bildir. Mevlüt'ün üzerinden bir yük kalkmış gibiydi giderken. Arkasından uzun uzun bakmıştı Bayram. Ona bir verip bir alan Allah. Yine oynuyordu oyununu. İlk fırsatta izin alıp gidecekti bu yeni karıyı görmeye. Nasıl biriydi acep? Huzursuzdu. Keyifsizdi. Bekliyordu işte. Kaderin ona hazırladığı yeni analığı göreceği günü bekliyordu. Baskın. Zamansız bastıran yağmur, toprağın harını, yaprakların tozunu aldıktan, semaya çeşitli göç kuşakları astıktan ve dutları kurtlandırdıktan sonra dinmiş, deli sıcak tüm şiddetiyle bastırmıştı. Asmanın gövdesindeki serinlik bile fayda etmiyordu artık. Elmas, taş evin kuzeye bakan mutfağından çıkmaz olmuştu. Bazen o kadar sıcaklıyordu ki, arka bahçedeki kuyudan su çekip başından aşağı devirmek geliyordu içinden. Ama neye yarardı 3 dakika içinde kuruyacak olduktan sonra? İçinin yangınına zar zor katlanırken reva mıydı bir de bu sıcaklar şimdi? Bir hafta önce suratında tuhaf bir ifadeyle gelmiş, kapıda öyle dikilmişti Mevlüt. Ne duruyorsun orada? İçeri girsene, demişti Elmas. Mevlüt gözlerini kısmış, onun göremediği bir şeye bakıyor gibiydi sanki. Zaten ne zamandır bir tuhaftı. Uykularından karabasanlarla debelenerek uyanıyor, uyanıkken dalıp dalıp gidiyor, az konuşuyor, hiç gülmüyordu. İştahı kaçmıştı. Sevdiği yemekleri bile yiyemiyordu. Üstüne üstlük, Elmas'ın doğum yaptıktan sonra düzeleceğini sandığı durum da giderek ağırlaşmaktaydı. Mevlüt dokunmaya korkar olmuştu karısına. İlk kaçtıkları günlerin ateşini hatırlamasa, sevdayı, hazzı, etini alev alev tutuşturan zevki tatmamış olsa belki de daha iyiydi. Genç bedeni özlüyordu kocasını. Mevlüt'ün korktuğunu, korkunun ise değdiği her şeyi mahvettiğini sezerek daha emin yerlerde, gönül rahatlığıyla yaşayacakları günleri bekliyordu sabırla. Kapıda dikilip duran kocasına "Bir şey mi oldu hele? Bana da söyle bir kötülük duyduysan," diye üstelemişti. "Bugün Abidin'le konuştum," demişti Mevlüt. Sesinde ne sevinç vardı ne de heyecan. "Nasıl? Ne zaman?" "Başpınar'da. Kahvedeki telefondan. Abidin pazara alacak bizi Topkapı'dan." "Ora nere?" "İstanbul'da otobüsten ineceğimiz yerin adı." "Ah!" Elmas'ın çığlık gibiydi sesi. "Gidiyor muyuz?" "Gidiyoruz." "Öksüz ne olacak?" "Babası gelip alacak biz giderkene. Hatçagil'le konuşmuş." "Ne dedi Abidin?" "Madem tehlikedesin, fazla sallanma oralarda. Yengeyi al gel," dedi. "Aynı yolda yürümüşlüğü var. Ne de olsa halden anlıyor." "Onunki kan davasıydı," demişti Elmas. Sanki kendilerininki bir başka davaymış gibi. Kız kaçırma olayı olmaktan çıkmıştı artık onlarınki. Sevdaların arasına biri ölü, diğeri hapiste iki baba, bir de kayıp kardeş girmişti. Yürekleri kin, nefret ve intikam dolu anılar girmişti. "Mevlüt," demişti Elmas sesi titreyerek, "pazar günü yerine, yani daha sonra gitsek." "Neden? Sen değil miydin bir an önce gitmek isteyen?" "Bendim." Ne oldu şimdi?" "Ben buradan ayrılmadan önce bir yere uğramak istiyorum." "Uğra." "Yakın değil. Gitmem gelmem uzun sürer. Yani pazar günü yerine hafta içinde bir gün çıksak, otobüs varsa." "Hafta içi bizi almaya gelemez Abidin. Hem nereye gideceksin sen?" diye sormuştu Mevlüt hırçın bir sesle. "Hıdır Sultan dergahına varacağım." "Ocak köyüne." "Evet." "Sen aklımı kaçırdın kız," demişti Mevlüt. "Mustafa emmi seni gördü diye pırpırlandın. Uykuların kaçtı. Şimdi Ocak köyüne mi gideceksin yani?" "Neden?" "Hıdır Sultan'da tövbe edeceğim Mevlüt. İçimi dökeceğim. Anlatacağım. Ağlayacağım. Sultanın sandukasına yüz sürüp af isteyeceğim. Oraya kadar gidilir mi? Dua etmek istiyorsan köyün camii ne güne duruyor?" "Aynı şey değil. Sen anlamazsın. Bizde düşkünlerin tövbe için gittikleri birkaç yer vardır. Bana en yakın yer orası. Buralardan kalkıp gittik miydi bir daha tövbeye fırsatım kalmaz. İçime dert olur Mevlüt. Avluda bir dede varmış. Bari ona git. Hıdır Sultan Abdal'ın kerametleri var. Herhangi bir dede gibi değil ki." "Neymiş kerametleri?" "Seccadesine biner denizleri aşarmış. Seccadesini serdiği yerlerde şifalı ot bitermiş. Evvel zamanda sultanın yaralarını iyileştirdiği için kendisine sunulan onca malı mülkü istememiş de sarayın kapısının önündeki binek taşını istemiş. Vermişler elbette. Koca ağır taşı aldığı gibi eline İstanbul'dan ta Aşut'a kadar fırlatıvermiş. O zaman ona söyle bizi de aldığı gibi ta İstanbul'a fırlatsın ya da seccadesini versin. Üstüne binip gidelim. Tövbe de. Yatırlarla dalga geçilmez. Çarpılırsın. Ayağını öpeyim tövbe de." "Ben zaten çarpılmışım. Beni bırak da söyle bakalım. Nasıl gideceksin dağın tepesindeki köye? Seni tanıyan çıkar." "Örtünürüm." "İyi. Ben de atarım taksimize seni. Bir yol gider geliriz." "Eğlenme benle. Elbet bir yolunu bulurum. Otobüse binerim." "İlla da gideceksin mi?" "Gideceğim." "O zaman haftaya pazara kalır işimiz. Kalsın varsın." Mevlüt somurtmuş oturmuştu mindere. Bir yandan da düşünüyordu. Kendi içini yakan duygular. Demek Elmas'ı da esir almıştı. Pişmanlık, suçluluk, bağışlanma isteği ve en korkuncu da korku. O karanlık, soğuk, ürperten korku. Hepsi nasıl zehirli bir yılana dönüşmüşse kendi içinde, nasıl ona rahat vermiyorsa bu yılan, karısıyla arasına giriyorsa, demek aynı yılan Elmas'ın içinde de kıpırdanıp duruyordu. Madem bu yılandan kurtulma çaresi vardı karısının, madem Hıdır Abdal'a yüz sürmekle söndürebilecekti içindeki yangını, esirgememeliydi bu kurtuluşu ondan. Hiç olmazsa ikisinden biri huzura ersindi. "Yarın yine ararım Abidin'i," demişti. öteki pazara kaldık derim. Salı günü öksüzü haççaya teslim eder, çarşambaya dergaha varır geliriz. Minnetle sarılmıştı Melitül ellerine Elmas. Şimdi çarşambayı bekliyordu. İçini yıkamak için. İçi pişmanlıkla yanıyordu çünkü. Suçlulukla, düş kırıklığıyla, yalnızlıkla yanıyordu. Bir de öksüzün üzüntüsü binmişti hepsinin üzerine. Yüreğin üstünde sımsıkı tutup sütüyle beslediği, kendi bebesinden ayırmadığı, doğduğunun haftasında kollarına aldığı çocuğun kokusuna, gülüşüne, sıcaklığına ve sesine alışmıştı. Onu kimlere bırakıp da gidecekti? O buralardan gittikten sonra ne olacaktı bebenin hali? Birkaç ev ötedeki haççaların perişandı halleri. Parası azlığı yoktu ama arka arkaya dünyaya gelmiş ve yeni ayaklanmış üç çocuk vardı eteğinde genç kadının. Sırf evine erzak ve para girsin diye istemişti öksüzü. Seveceğinden değil. Sütü de bol değildi haççanın. Nasıl besleyecekti bebeği? Sütçünün getireceği sütü kaynatır mıydı acep bebeğe içirmeden? Anasının sözleri kulağındaydı Elmas'ın. İnek sütü tekin değildir kızım derdi. Ben saatlerce kaynatırdım sütünüzü sizin. Ta 3-4 yaşınıza kadar. Öksüzü bırakacağı bu cahil ve yoksul kadın ne anlardı böyle şeylerden? İçi dışarıdaki amansız sıcaktan da beter, alev alevdi Elmas'ın. Onu tek bir gün incitmemiş olan anasını terk edip kaçmıştı. Artık beline bile dolanmaz olmuştu Mevlüt'le. Birkaç güne kadar da kendisine emanet edilmiş masumu bırakıp gidecekti dönüşü olmayan yollara, tanımadığı diyarlara. Yine onun peşinde. Ama söyleyecek sözü yoktu. Kendi istemişti kaçmayı. Kendi istemişti gitmeyi. O da korkutuyordu Mevlüt gibi. Çok korkuyordu. Çok yanıyordu canı. Tüm umudu Hıdır Abdal Sultan'daydı. Sandukanın yeşil çuhasını başına dayadığında sanki bir el saçlarını okşayıp teskin edecekti onu. Söyleyeceklerini dinleyip derdini anlatacaktı. Bir sineği bile incitmek istemezken bu kadar ziyanı nasıl vermişti etrafına? Hepsi onun suçu muydu? Sırf sevdiğiyle yaşamak istediği için ödenir miydi bunca kefaret? Soracaktı. Gözyaşlarıyla yıkayacaktı sultanı. Beni bağışla diyecekti. Madem bizlerin dergahında sevgidir her işin başı, ben de sevgi uğruna yaptım bu işi. Her şeyimi kaybettim. Hıdır Sultan, ne anam, ne babam, ne kardeşim kaldı. Ne evim, ne köyüm, ne başvuracağım kapım. Ben artık bir düşkünüm. Bir sevgim kaldı elimde, o da gitti gider. Benden esirgeme sevdiğimi. Onu bari bana geri var Hıdır Sultan. Bir o kaldı elimde. Bir damla gözyaşı süzülüp düştü ağzının kenarına. Sıcaktan olduğu kadar düşüncelerinden de kurtulmak için kuyudan bir kova su çekip omuzlarından aşağı dökmeye karar verdi sonunda. Bebeleri yeni emzirip uyutmuştu. Sabahın 5'ine 6'sına kadar uyanmazlardı artık. Öksüz, odanın ortasına kurulu çarşaftan bozma asma salıncağın içinde uyuyordu. Erdal mızmızlandığı için onu çamaşır sepetinin içinde, mutfak kapısının ağzına koymuştu. En serin yer orası diye. Sineklerden korumak için de üstlerine tülbent sermişti, bebelerin boydan boya, cibinlik niyetine. Hani ev kalabalık olsa, üzerlerine birileri basar da oturabilirdi ama ne gelenleri vardı ne gidenleri. Kimse sorgu sual etmesin, kurcalamasın, öğrenmesin diye kimden, niye kaçtıklarını derin bir yalnızlığa mahkum etmişlerdi kendilerini. Neyse ki sabrın solu selametti. Büyük şehre vardıklarında tavşan gibi ürkerek yaşamayacaklardı evelallah. Kendi kendine güldü. Bir öyle düşünüyordu, bir böyle. Bir kalmak istiyordu, bir gitmek. Ne istediğini bilemeyen, bir ağlayıp bir gülen, koca ninesi gibi bulunur muydu acaba zamanı gelmeden? Arka bahçeye henüz adım atmıştı, bir takım sesler, gürültüler duyduğunda. Mevlüt, sen misin? Diye seslendi ön bahçeye doğru. Biraz önce bir cigara tüttürmek için ön avluya çıkmıştı Mevlüt. Hazır oradayken avluyu bir hortumlayıvereydin, diye seslenmişti dışarı. Taşlar sulanırsa serinlik yapardı. Karanlıkta ayağı mı takılmıştı acep hortuma? İçeri girdi, mutfağa geçip kapıya vardığında bir itiş kakış gördü dışarıda. Kocasının canhıraş sesini de aynı anda duydu. İçeri gir, kapıları kitle diye bağırıyordu hayvan büyürtüsünü andıran bir sesle. Avluda üç kişiydiler boğuşan. Kocası ve suratlarını poşuyla sarmış komando kılıklı iki herif. Silahları vardı. İşte gelmişlerdi sonunda onları öldürmeye, onlardan hesap sormaya. Acaba kimlerdendiler? Hangi ailenin katilleriydiler? Kocasına yardıma koşmakla eve saklanmanın arasında bir an kararsız kaldı. Sonra bebeleri geldi aklına. Onları tehlikeye atamazdı. Kapıyı kapattı. Sürgüyü sürmeye çalışırken heriflerden biri abandı kapıya. Karşı koymaya çalıştı elmas ama savrulan kapının şiddetiyle yere düştü. Adam saçlarından çekerek ayağa kaldırdı elması ve sürüye sürüye dışarı çıkardı. Mevlüt ağzı burnu kan içinde yerde yatıyordu. Elması da tekmeleyerek kocasının yanına savurdu poşulu herif ve tüfeğini her ikisine doğrulttu. Diğeri koşar adım içeri girdi. Evin içinde dolanmış ve bebeleri fark etmemiş olmalı. Biraz sonra geri çıktı. Yanlarına geldi ve arkadaşı tüfeği hala onlara doğru tutarken o tartaklaya tartaklaya ayağa kaldırdı ikisini de. "Yürüyün ulan köpek dölleri," dedi. "Verilecek hesabınız var." "Nereye götürüyorsunuz bizi?" diye sordu Mevlüt. "Vuracaksanız burada vurun. Haydi." Heriflerden biri tüfeğin kabzasıyla vurdu Mevlüt'ün başına. Kocasının küt eden kafatasının sesini duydu elmas. İtirene kakalana avluyu geçip bahçeye çıkarıldılar. Silahlar sırtlarında sokağa vardıklarında komşularının da silah zoruyla tekmelene sarsalana köy meydanına doğru götürüldüğünü gördüler. Bu onların sevdalarının diyeti değildi demek. Bu başka bir şeydi. Bambaşka bir şey. Ne olduğunu tam kestiremiyorlardı ama bir cehenneme doğru sürüklenmekte olduklarının farkındaydılar. Sokak inlemeler, çığlıklar, yalvarma ve küfür sözcükleriyle uğulduyordu. Art arda atılan kurşunların sesini duyuyorlardı. Sağdan soldan ara çıkmazlardan fırlayan, yüzleri koyu renk kirli bezlerle örtülü adamlar, iteleye tekmeleye köyde kim var kim yoksa herkesi cami avlusuna topladılar. Elmas, Mevlüt'ün yanında kalmaya gayret ediyordu. Bir ara elini uzatıp dokunmaya çalıştı kocasına. Bunu gören haydutlardan biri süt dolu memelerini eliyle önce limon sıkar gibi sıktı. Acıdan kasıldı Elmas. Sonra da tüm gücüyle göğsünden itti. Yere düşen karısının üzerine tökezlendi Mevlüt. Birkaç kere tekmeleyip yine saçlarından çeke çeke kaldırdılar karısının üstüne kapanmış Mevlüt'ü. Elmas onlar saçlarına yapışmadan doğrulmak istedi ama yerde kalması için üzerine postallı ayağıyla bastırdı tepesindeki haydut. Biri silahı üzerine tutarken başka biri ellerini arkasından bağladı Mevlüt'ün. Birdenbire yerden biten zararlı karıncalar gibi çoğalmışlardı. Elmas hala yerdeydi. Başından örtüsü sıyrılmış, uzun gür saçları omuzlarına saçılmıştı. Önüne düşen perçemlerin arasından baktı. Yattığı yerden elleri arkadan tellerle, iplerle bağlanmış erkekleri tekmeleye döve cami duvarının dibine yönlendiriyorlardı. Kalktı. Usul usul yürüdü peşlerinden. Kalın gövdeli yaşlı bir ağacı siper edip bekledi. Kadınlar ve çocuklar vahşi kurtlar gibi uluyorlardı. Boz renkli bir köpek canhıraş havlamalarla haydutlardan birinin paçasına yapışmaya çalıştı. Tak tak tak. Köpeğin kanlar içindeki bedeni yumuşacık serildi ayağının dibine haydutun. Elmasın dili tutulmuştu. Çıt çıkarmadan bakıyordu sadece. Erkeklerin hepsi duvar dibindeydiler şimdi. Kadınların ve çocukların üzerine tüfeklerini doğrultmuş, yüzü saklı 12 adam suratlarına doladıkları paçaların üstünden gözüken ışıklı gözleriyle alay eder gibi bakıyorlardı onlara. Ya da elmasa öyle geliyordu. Belki acı da vardı gözlerinde. Belki acıma, belki çaresizlik. Belki avını parçalamadan önce aynı akibete bir gün kendisinin de uğrayacağını sezen vahşi hayvanların içgüdüsüyle korku. Cami duvarında 31 erkek diziliydi. Sırtlarını duvara dayamışlardı. Kiminin alnından ter süzülüyordu, kiminin bacaklarından idrar. Bir saat önce batan ve bütün gün tepelerini yakan kavurucu güneşin ateşi, şimdi görünmeyen bir cehennem ateşine dönüşmüş, önlerinde dans ediyordu sanki. Cehennemdeydiler. Bu ateş birazdan birer kurşun olup yüreklerini delecekti ve bu eza bitecekti. Bunu biliyorlardı. Çünkü tam karşılarında ikişer üçer kişilik gruplar halinde duruyordu. Silahlarını onlara doğrultmuş, ateşe hazır eşkıya. Tutsaklardan kiminin ağzı sımsıkı kilitlenmiş ince bir çizgiydi. Kiminin dudakları kıpır kıpır dua okuyordu. Hepsi de işkencenin bir an evvel bitmesini diliyordu. Ölümün çarçabuk gelmesini, Tanrı'nın emanetlerini süratle almasını. Oysa işkence uzuyordu. Bu toprakların Kürdistan toprakları olduğunu, vergi ödememeleri, oğullarını askere göndermemeleri, uyarılarına rağmen devlete hizmet verdikleri için cezalandırılacaklarını anlatıyordu içlerinden biri. Ama ağlama ve çığlık sesleri arasında pek anlaşılamıyordu dedikleri. Aralarından üçü telefon hatlarının bağlı olduğu direğe tırmanmışlardı hattı kesmek için. Bazıları kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını hoyratça gasp ederken, birkaçı da yanlarında getirdikleri yağlı üstüplerin üzerine benzin döküyorlardı. Bir koca karı, "Abu, bu kadınmış!" diye bağırdı, kollarındaki bileziklere çekiştiren teröristi göstererek. "Utanmıyor mu agızım? Bu işler hiç yakışıyor mu sana?" İhtiyar kadının suratına genç teröristin tokatı indi. Sendeleyip yere çöktü kadın. Elindeki telsizle konuşmakta olan bir başkası, ateşi hazır bekleyenlere "ateş serbest" emrini aldığını seslenir seslenmez, eşkıyanın köyün erkeklerine çevrili silahları takır takır kurşun saçmaya başladı ve çığlık çığlığa bağırışan kadınlarla çocuklar sustu. Silah seslerinin dışında çıt çıkmadı. Ölümün ağır ve koyu sessizliği bir anda gri bir duman gibi çöktü köye. İşte tam o anda, tam o sessizlik anında, biçimli kafası binbir parçaya ayrılmadan bir salise önce gördü cami duvarına yapışmış güruhun arasında Mevlüt'ün yüzünü, Erdal. Sabanla kuş avladıkları, çember çevirdikleri, çocukluğunda aynı kitaptan ezber ettikleri, sınav kapılarında el ele heyecan çektikleri okul arkadaşı. Gelevdeki sarı zehraya dizleri titreye titreye, avuçları terliğe terliğe, omuz omuza gittikleri ilk gençlik arkadaşı. Kardeşini koynuna elleriyle yolladığı Mevlüt'ün gözlerindeki dehşeti gördü. Ateş edenleri durdurmak istedi, kımıldayamadı. Bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Bir an, sadece bir an. Mevlüt'ün bakışlarındaki çığlık, Erdal'ın kar maskesinin aralığından bakan kara gözlerindeki çaresizliğe değdi ve akabinde onlarca parçaya ayrılan başı, kanlı et lokmaları halinde kah sağa sola saçıldı, kah arkasındaki beyaz duvara yapıştı kaldı. Elmas duvar dibine dizilenlerin ölüm anını görmemek için sımsıkı yummuştu gözlerini. Ama haydutlardan birinin, "Şimdi bütün evleri yakın, ateşe verin, haydi!" diye uluduğunu duyduğunda, saklandığı ağacın arkasından ok hızıyla fırladı ve evine doğru vahşi bir panter gibi mesafeleri yutarak koşmaya başladı. Peşinde kendisini takip eden adımlar duyunca daha da hızlandı. Koşmuyor, uçuyordu. Belki de evine doğru bilinmez bir güçle ışınlanıyordu. Nefes nefeseydi. Ne korkuyordu ne de üzgündü. Tek bir şeye odaklanmıştı. Evindeki bebelere eşkıyadan önce ulaşmaya. Bahçeye girdi, şimşek gibi geçti avluyu. Arkasındaki ayak sesleri yaklaştı. Onu geçti ve eve ondan önce daldı. Elmas eve girdiğinde haydutu salıncaktaki öksüzü kapmış, mutfak kapısından arka bahçeye çıkarken gördü. Mutfağa daldı. Mevlüt'ün iki gün önce bilediği ekmek bıçağını kapıp bahçeye fırladı haydutun peşinden. evin uzağındaki dut ağacının dallarının orada bir şeyler yapıyordu. Sanki ağaca asacakmış gibi kundağı haydut. Peşinden gitti, bıçağı kaldırıp sapladı sol omzuna. Adam döndü. Elinden bıçağı kapmaya çalıştı. Bir kere daha hızla salladı bıçağı Elmas. Kar maskesinin altında saklanan yüzünde derin bir yara açtı haydutun. Adam bileğini yakalayıp büktü. Bıçak düştü elinden. Boşta kalan sol eliyle sımsıkı tutup çekti yırtılan başlığı. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Dizleri boşaldı, yere doğru kaydı Elmas. Sağ yanağı gözünün altından dudağına kadar parçalanmış, acılı yüzüyle kardeşi onu düşmemesi için kollarının altından yakalarken, "Bebeni sakladım ağacın dallarına. Sen çabuk geri dön," diye fısıldadı zorlukla. Yüzündeki derin yaradan kan fışkırmaya başlamıştı. Elmas elini uzatıp Erdal'ın yarasına dokundurdu parmağını. Yavaşça, şifa vermek ister gibi, inanılmaz bir şefkatle. Sonra tokadı bir şimşek gibi patladı yaralı yüzünde. "Sizin bu köyde olduğunuzu bilmiyordum," dedi Erdal. "Bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum." Elmas arkasını döndü kardeşine. Dünyanın bütün kahrını yüreğinde taşıyarak eve geri yürüdü.